Ayrım 5. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 72. No, no. Laissez faire, laissez passer. No, no. Vedat'ın giden başı için derim ki anlamadım bu gavur kısmının illa Dolmabahçe'de karaya çıkmak istemesine. Mustafa Kemal orada öldü diye orada mı öldü sanıyorlar onurumuz? Orada mı tükendi belliyorlar yiğitliğimiz? Ve niye Independence adlı o çirkin uçak gemisiyle geliyorlar? Bağımsızlığımızı yitirdiğimizi yüzümüze vurmak için mi yoksa? Mustafa Kemal Türk milleti çalışkandır, Türk milleti fedakardır diye haykırmıştı Cumhuriyet'in 10. bayramında. Mustafa Kemal Türk milleti misafirperverdir dememişti. Biz hiçbir zaman perver ve deyyus olmadık. İngiliz perverler, Amerikan perverler çıktıysa aramızdan onları kovmasını bildik. Birinci Kurtuluş Savaşı misafirperverlik adına verilmedi. Yani Yunan gavurunu denize döktükse, pusatlı ve hak yiyici misafiri dehlemesini bildiğimiz içindi. Türk milletinin çoğunluğu memnunmuş diyorlar Amerikalıdan. Sükan öyle diyor, vali öyle diyor, azınlıkmış gavurun namusumuza leke sürmesinden gocunan. Ne zamandan beri Türk milletinin çoğunluğu Beyoğlu'ndaki kahpeler ile pezevenklerle bir sayılır oldu. Ve ne zamandır milletçe namusumuzun bekçisi devlet kuvvetleri, umum, toplum değil, polisi halinde ve ellerinde matrakları, otellerin önünde gavurun matra kukasına bekçilik sanılıyor. Beynelmilel hakkıymış gavurun hafta 8 gün 9 gelip bağımıza ve ümüğümüze çökmesi. Böyle hakka hak tüy, çünkü yurttaşlık hakkı diye bir şey varsa bu her şeyden önce yurdun taşını toprağını müstevliye karşı koruma hakkıdır. Ve yurttaşlık hakkı güzelim İstanbul, Amerikalıların karyola gıcırtılarıyla sarsıldığında bu kulak karası sesi durdurma hakkıdır. Amerikan jetlerinin cayırtısını kulaklarımızın tozunda patlatma pahasına da olsa kullanacağız bu hakkı. Yani gavura kul olmama hakkını sonuna dek kullanacağız. Bilsinler ki kan ile kanun arasındaki unu gözetelim diye, kanımıza ve namusumuza Amerikan ekmeği doğratmayacağız. Ama yine bilsinler ki kendi kaynattıkları cunta kazanını gençlere kaldırtmak isteyenlerin başından aşağı dökülecektir kaynar sular. Bırakmayacağız, bırakmayacağız. Bitti laissez faire, bitti laissez passer. Yeter ettikleri, yeter geçtikleri, geçti artık o liberal günler. No laissez faire, no laissez passer. 30 Temmuz 1968. Biberiye. Duydun mu Adana'da olanları? Yaralılardan bir kişi daha ölmüş. Etti mi sana üç? Ne üçü? Unuttum bakkalın karısının karnındaki çocuğu. Pes vallahi cennetteki köşk uğruna 4 can yetmiş. Öbür yaralılardan ölen olmazsa tabii. Sen misin şıhımıza karşı gelen deyip basmış müritler bakkal Mehmet Gümüş'ün evine. Şakir Paşa mahallesi ana baba gününe dönmüş bıçaklar, tabancalar. İlkin müritlerin arasında bulunan Eşe Çakır adlı erkek hatun asılmış bıçağına sofra başındaki Fadime Gümüş'ü hacamatlamış. Bunun üzerine erkekler de cuşa gelmişler. Huu haykırışlarını bastıran tabanca sesleri arasında cenneti boylayan boylayana. Hani başbakanımızın dediği kadar var, ince falan değil, kabadayı milletiz biz. Üstüne üstlük maneviyatı çok zengin bir milletiz biz. Şıhın sözünden çıkanı hiç dinlemez, temizleriz biz. Koskoca biberi tarikatı bu. Yayılmış ki ne yayılmış, ta Suriye'den Elazığ'a dek dayanmış ünü. Ne demekmiş lan kahpenin dölü, şıhımız Atiye Emrecan'a meydan okumak ne demekmiş? Ulusların ulusundan hediyesini esirgiyorsun sen ha. Ulan it, Şakir Paşa mahallesindeki gece kondunun esamisi mi okunur? Atiye şıhımız bizim koskoca cenneti parsellemiş. Parsellemekle de kalmamış, hemi de üstüne Babil köşkleri oturtmuş. Boşuna mı lan? Milyon kişi perperişan, aç, taksir, ırgatlık ediyor, kölelik ediyor kapısında. Siz ona para yetiştireceksiniz, hediye yetiştireceksiniz ki o da bu dünyadaki konağıyla, üstündeki ipek urbasıyla, götündeki otomofiliyle cennette nasıl yaşayacağınızı gösterebilsin size. Gerekirse bu uğurda onurunuzu, bininizi kurşunlatır, gerekirse bu uğurda damdan da attırır ölünüzü. Muradı başka onun. Onun bütün gayreti bir ayak önce bu fani dünyadan ayak götürüp şol cennetin ırmağında ayaklarınızı tezinden yıkayasınız diye. Nafile yere mi size yoksa onca acı biberi aç karnına yedirip duruyor? Dil orucu tutturuyorsa yanlış yunuş bir söz söyleyip cehennemlik olmayın diye. El orucu tutturuyorsa olmadık bir yere, mesela dünya nimetlerine dokunmayasınız diye. Öyle mübarek bir can ki bizim atiye pirimiz. Ben de ona yanıyorum ya, topu topu bir kere kısmet oldu huzuruna çıkmam. 65 seçiminden önceydi. Öyle bir konuşuyordu ki bilemezsin, bal akıyordu alimallah mübarek ağzından. Nasıl bir hatun mu? Şahsınızı soruyorsun yani. Bilmem ki, nasıl deyivereyim sana. Sahavetli, azametli, aynen hökömat gibi bir kadın. 13 Ağustos 1968. Dam üstünde zamazan vur beline milletin. Sükan ile İzmir'deki yardağı Ünsal'ın hali gayetli güç. Ondan hep böyle cinaslı, hep böyle cemiyetli konuşuyorlar. Diyelim Sükan, delillerimiz sağlamdır dedi. Bu bileceksiniz ki delillerimiz sağlamdır, Osman Başdemir'i iyi bağladık, sağlam bağladık demeye gelir. Diyelim Ünsal, Osman Manisa ve Bakırköy tımarhanesine hasta değil, ziyaretçi olarak girmiştir dedi. Hemen çakacaksınız. Bu Osman'ın tımarhaneye 4 yıllığına, gece yatısına misafir olduğu anlamını taşır. Ama mecburlar, ne yapsınlar? Kim seçmişse seçmiş, zır delinin biri bu Osman. Git Amerikan haber bürosuna bir molotof kokteyli at dendiyse, ulan kokteylden kokteyle fark var. Bu hıyar unutmuş molotof adını, sormuş soruşturmuş, Amerikanlar en çok hangi kokteyli sever diye. Efes Oteli'nin barmenini bulmuş, o da martini kokteylini salık vermiş. Üstünden de çıktı formülü, pembe bir kağıda yazılı. Malzeme: yarım şarap kadehi dolusu sekçin, yarım şarap kadehi dolusu İtalyan vermutu, 8 damla akide şekeri şurubu, 12 damla portakal suyu, bir ufak parça limon kabuğuyla kırılmış buz. Yapılışı: kokteyl kabını kırılmış buzla dolduracaksın, üstüne hazır sıvıları döküp büyük bir bardağa süzecek ve yüzeyinde yüzen ufak parça limon kabuğuyla sunacaksın. Bekliyoruz biz de Amerikan Haber Bürosu'nun karşısında. Saat 1 oldu yok, 1.30 oldu yok, bekle baba bekle. Hah dedik, sonunda geldi. Attı büronun camına elindeki mereti. Bir şangırtı oldu ama ateş yok. Dinine yandığımın herifi. Çare yok, cipin benzininden alıp bir parça ateşledik adet yerini bulsun diye. Deli Arnavut Martin ile Martini'yi karıştırmış meğer. Herif herif değil de bir şekil, yolda şarkı çağırıyor bir de. Sen olmasan alemde ah bu dürdü yanmazdım diye. Bilader, bu kadar tahrike karşı bir tertip alınması lazım elbet. Deyyuslar KMDMD diye bir örgüt kuracaklarmış, duyduk. Yani Komünizmle Mücadele Derneği ile Mücadele Derneği diye bir örgüt kuracaklarmış. Herkesin de bir tahammülü var. Yahu hani o Vedat diye, şehit diye ölmüş biri olan var ya. Yok efendim, polis camdan atmış beledi. Aslında piçin tahrikine kaldırımlar bile dayanamadı. Şahlandığı gibi pencerenin oraya altına aldı imansızı. Peki geçen gün kopan tornavida fırtınasına ne dersin? Şehitti, göğe ağdı derken herif tepemize taş yağdırdı, baksana. Buna karşı dediğim gibi bir tertip alacaksın. Montaj sanayi, ambalaj sanayi var da neden sabotaj sanayi olmasın, sorarım sana. Biz de bir kolaylık düşüneceğiz elbet. Natekim yeşil tulumba takımını kurduk. Süleyman içinden çıktığı sandığı aldı geldi. Sükan ateşliyor kundaklayıp çocuğu. Biz de kaptığımız gibi sandığı koşuyu koparıyoruz yangın yerine. Hemencecik söndürüyoruz ateşi. Bu beylik oyun, kaba kuvvet dalaveresi filan diyeceksin. Ama mecburuz dediğim gibi. Mali durum nazikleştikçe kabalaşmaya mecburuz. Böylece olacak bu. Başka yolu yok. Kısacası bunun ve uzunun kısası... Ekmeğe zam, tuza zam, doğruyu söyleyene dam. 20 Ağustos 1968. Korkuyorlar. Gençlerden korkuyorlar. Çünkü gençler bildikleri gençler değil artık, yaşlandılar. Saçlarının bembeyaz kesilmediği ne devlet. Onlar ki şanlı Cumhuriyet Devleti'nin Amerikan gemilerinden uğrayan abaza kopillere, teşrifatçı haline düşürülmeye kalkıldığını, devlet polisinin pavyon muhafızına döndürüldüğünü, Türk İzmir'in gavur İzmir'e çevrilmek istendiğini görüyorlar. Değil yaşlanmak, kahırdan ölmedikleri ne devlet. Gençlerden korkuyorlar çünkü gençler bildikleri gençler değil artık. Gençleştiler. Halk diye bir evrensel gençlik kaynağı var ya hani, o kaynaktan içiyorlar artık sularını. Gençleştiler, yeni Türkiye'yi arıyorlar, yeni Türk insanını arıyorlar ve arayan bulur. Ve onlara engel olmaya kalkanlar belayı, onlar da güzeli Mevla'yı bulacaklar. Karpuzun kırmızısından korkanlar, bindikleri lagar beygirden, Ebu Cehil karpuzu gibi yere düştüklerinde, cehlin ve korkunun ecele faydası olmadığını anlayacaklar. Anlamaya başladılar da onun için korkuyorlar. İlkin Dolmabahçe'de düştü denize Washington karpuzunun kabuğu. 3 Eylül 1968. Laik mi, layık mı, müstahak mı? Devlet Başkanımızın 30 Ağustos bayramı dolayısıyla yayınlayıp da radyolardan 3 öğün tırtlanan demeci, gerçekleri adeta müesseseleşmiş bir takım klişe sözlerle sarmaladığındaki kayıtsızlık ve umursuzluğu bakımından yeni bir politik şaheserdir. Sayın Sunay'ın 6. filonun İzmir'i ziyaretini müttefikler arasında bir tanışma çayı olarak tanımlaması, sokaklarda bıçak ve sopalarla ve pavyonlarda viskilerle fahişelerle düzenlenen bu tanışma törenine şüphesiz bambaşka bir letafet katmıştır. Hele NATO'ya, ikili antlaşmalara ve Amerikan ittifakına karşı çıkanları devlete ihanet içine düşmüş kişiler olarak göstermesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bünyesini çözümlemede hafızalardan kolay beri silinmeyecek bir yeniliktir. Devlet bünyesi içinde habis bir büyümeden başka bir gözle görülmemesi gereken Amerikan ittifakının, bu urun, bu tümörün öldürmekte olduğu bünyenin temel uzvu sayılması, tıp bilimini allak bullak eden muazzam bir buluştur. Türkiye'de emperyalizme karşı çıktıkları için anti-emperyalist diye anılan yurttaşlarımız birdenbire karşılarında Sayın Sunay'ı da bulduklarına göre bundan böyle anti-Sunayist diye anılmayı hak etmişlerdir. Sayın Sunay demecinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir cümlesini okurken layık kelimesini layık diye telaffuz ettiler. Bunun elbet bir hikmeti olacak. Belki de böylece devletin ve devlet başında bulunanların dünyada ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türk milletine layık olmaları zorunluluğuna işaret etmek istemişlerdir. Atatürk'ün parmağıyla Akdeniz'i gösteren İzmir'deki heykeli dile gelse şimdi, eminim Kurtuluş Bayramı'nda emperyalistlere aguşunu açanlara "Atın kendinizi denize!" diye haykıracaktır. 10 Eylül 1968. Komiki devir. Marmaris'te Hasan diye bol ahenk bir genç vardı. Bilmem orada mıdır hala. İftar vakti irili ufaklı bir alay velet topun başına toplaşırdı iskele meydanında. Ve menkeş bekçi minarelerin ışıkları yandıktan bir hayli sonra cığarasıyla topu ateşleyip gümletince bir sevinç haykırışıdır kopardı çocuklardan. Tam o sırada Hasan bisikletiyle görünürdü uzaktan. Hasan abi geliyor çığlıkları arasında bir seyirdir başlardı. Hasan ardındaki sepeti, sebzevatla dolu bisikletini duvara dayar, setin üstüne çıkıp, kahkahalar atılırken evinizden, bendim geçen ey sevgili, velospitle denizden diye başlardı nutka. İlkin tohuma kaçmış hıyarlar ile cılkı çıkmış domatesleri satarak, memleketi kalkındırma aşkıyla yanmasına rağmen, halkın anlayışsızlığı yüzünden gayretlerinin nasıl kösteklendiğini acı acı anlatır ve lafı iyice kızıştırdıktan sonra gençliğe hitabın en firaklı yerine geçerdi. Çocuklar, yarının gençleri, öbür günün morukları, size sesleniyorum. Memleketin bugünkü haline bakıp ağlayalım, ağlayalım diye uluyup, hüngür demeye girişirdi. Çocuklar da onları birlikte yalancıktan ağlamaya koyulurlardı. Derken Hasan eliyle susturur onları. Ama memleketin geleceğine bakıp hep beraber gülelim çocuklar, gülelim diye ünleyince kahkahadan kırılırdı ortalık. Analar bu domuz Hasan çocukları donuna işetiyor diye söylenir dururlardı. Demirel'in son doğu gezisi üstüne çıkan gazete haberlerini okudukça Hasan'ı hatırladım hep. Bununla tabii Hasan'ın güldürücülükte Demirel'in kabına varabileceğini söylemek istemiyorum. Nihayet Hasan bir kenar köşe çocuğu, taşralı bir sanatçı, bir kasaba hünerbazı, öbürü ise anlı şanlı bir komiki şehir, ondan da ileri bir komiki devir. Ne var ki her şeyde olduğu gibi bu işte de ortam çok önemli. Baksanıza Demirel bile onca ustalığına, kabiliyetine ve onca gayretine rağmen bir türlü güldüremiyor doğuluları. yüzünüzü güldüreceğim sizin diye yırtınıyor ama nafile. Sen bir şey yapabileceğini göster. Banka sana para verecektir. Ağacın gölgesinde otursan banka sana kredi vermez diye şahane bir nükte yapıyor ve ağaçların üstündeki bütün kargalar güle güle ölüyor da doğulular oralı bile değil. Suratlarından düşen bin parça bakıyorlar öyle Demirel'in suratına. Erzurum'da çıkıyor bu büyük sanatçı. Bu durumda tezekten kurtulma mücadelemizde yeni yollar aramaya, yeni ayak yolları bulmaya mecburuz deyip temeli atılan biriket fabrikasının harcına bir tezek resmi gömüyor da doğulu kardeşlerimizin yüzünde en ufak bir gülümseme bile belirmiyor. Üzücü bir şey ama böyle işte, ne yapacaksın? Adamcağız Kars'ta ünlü tuluvatçılardan Kurban Hüsep gibi aldığına kurban kanı sürüp asırlık hükümet konağının çökmek üzere olan balkonuna çıkıyor ve bir kapıdan binlerce kişi aynı anda geçmeye kalkarsa herkes birbirine ezer. Ama sırayla geçilirse herkes içeri girer. İşte buna plan denir. Ama planda nereye ne yapılacağı yazılmaz. Biz mamur ve müreffeh Türkiye'nin güzel bir tablosunu yapmaya çalışıyoruz. Onlar ise bu güzelim tablonun üzerine çıkarak tepiniyorlar. Tepinsinler, tepinsinler, tepinsinler diye tepinmeye başlayınca çürük balkon gıcır diyor, sallanıyor, çöktü çökecek. Güç alıyorlar Demirel'i içeri. Hazret sanat uğruna, doğuluları güldürme uğruna hayatını tehlikeye atıyor ya, şaka değil. Tanrı'nın inayetiyle kazasız belasız atlattı bu seferki geziyi. Ama böyle 40 yılın başında bir yetişen dahinin latifeden, mizahtan, zerre anlamayan ücraatlarda ziyan-ı zebil olmasına gönlümüz razı olmuyor. Gerçi Demirel antı okumaz ama bu dergiyi görevleri icabı hatmeden savcılar ile polisten dileriz. Şu yakarışımızı nakletsinler kendilerine. Ne olur gitmesin bir daha doğuya. Temaşa sanatı adına niyaz ederiz kendisinden. Doğuluları güldüreceğim diye boşuna helak olmasın. Onun bir kusuru yok. Çünkü suç onda değil. Doğulular bilmiyorlar. Öğrenmemişler gülmesini. 1 Ekim 1968. Sabahın körü. Sabahın 5.30. Ok meydanında Daril Acize'nin oradayız. Bir yanda gökdelen, bir yanda yerdelenler. Tek gözlü gecekondulardan insanlar uğruyor dışarı. İki kat, iki büklüm. İç donlarıyla yalın ayak kadınlar, çocuklar, erkekler harıl harıl bir gidip bir geliyorlar. Gören bir tapınak dikiyorlar sanır. Ehramlar, Babil kuleleri, taç mahaller gibi. Sokul yanlarına da bir bak. Ellerinde büyük küçük kovalar, vita kutuları, konserve kutuları ve sapları telden bayırdan aşağı deviriyorlar elindekileri. Döküyorlar. Ne mi döküyorlar? Boklarını döküyorlar silikle karışık. Yani eser üstüne eser katıyorlar. Ve döktükleri var ya, denize inecekler Barbaros kalyonları gibi. Donanmalar hep gece olmaz ya, bu da sabahın köründe bir donanma. Ve ey kardeşler, kovalardan ve kutulardan başka kaybedecek şeyi olmayanlar, birleşin. 15 Ekim 1968. Düzen mi, dümen mi? Sayın İnönü kurultay sonunda yapılan parti meclisi seçimlerine alavere karıştığı kanısına kapılıp oyların yeniden sayılmasını emretmiş. Emreder, emreder. Kömür gelir Zonguldak'tan, emir gelir Emirgan'dan. Şimdi kurultay divanı üyeleri memleketlerinden kopuşup pösteki saymaya Ankara'ya koşacaklar. Onlar pirincin taşını ayıklaya dursun. Ortanın kolcularında da yürek Selanik tabii. Şeytan azapta gerek. İnönü yine insaflı davrandı. Oy sandıklarını sırtlarına verip Ankara caddelerinde Hazretleri yalın yapıldak dolaştırmadığına bir ağızdan CHP sosyalist değildir diye bangır bangır bağırtmadığına şükretsinler. Siz ne hakla tutar da İnönü'nün dümen değiştireceğiz sözünü düzeni değiştireceğiz diye yorumlarsınız? Gerçi İnönü Türkiye kurulacak yeni dünyada yerini alacaktır diye bir laf etti. Etti ama bu Türkiye Amerikan ittifakını bozmalı, NATO'dan ayrılmalı demeye gelmiyor ki. Eco ve arkadaşları az kalsın Amerikalı veli nimetlerimizi gücendiriyorlardı. Ya böyle boynuzdan büyük işlere kalkmadan, büyük sözler etmeden açıp sözlüğü bir baksanıza. Yeni dünyanın karşılığında Amerikan karası yazılı. Yani İnönü yeni dünyada yerimizi alacağız dediyse, bu sizleri fazla ileriye giderseniz birer ikişer tebdili hava için Amerika'ya yollarım ha anlamınaydı. Ben mi sululuğa vuruyorum yoksa işi? Yok be canım, tersine. Sevgili Eco fazla ciddiye aldı bu ortanın kolculuğu işini. Supi Bayram'dan örnek alsa bari. Adam nasıl hemencecik ortanın kolculuğundan istifa edip istifade için haşhaş şirketinin başına geçiverdi. Sayın Muammer Aksoy da kavradı durumu. CHP bir şahıs partisi olmaktan kurtulamadı diyor. Ve yavaş yavaş millet de anlıyor. CHP'nin yönetiminde bir şahıs partisi ve siyasal tutumunda alabildiğine şahsiyetsiz bir parti olduğunu. Onun içinde fraklı encamı yaklaşıyor. Hani Laz Muavin kamyonu manevra ettiren şoföre arkadan kılavuzluk eder bağırırmış. Sol yap, sol yap, sol yap derken adamı ezdun diye çığırmış. Bizim halkçılar da öyle. Sol yaparken, sağ yaparken partiyi ezecekler alimallah. Bir hikaye daha var, onu da anlatayım. Bu yazıda hikayeyi fazla kaçırdık ama olsun. Zaten CHP de bittin senedir milletin başında vızıldayan bir sinek masalından başka ne? Bursa Yunan işgaline uğramış. O arada ressam Balaban'ın köyü Seçköy'e de Yunanlılar girmiş. Yunan binbaşı köylüleri toplamış etrafına. Kendi de çınarın gölgesine kurulmuş. Kahve getirmişler içmiş. Üstüne de bir bardak su. Bir bardak su daha istemiş, onu da içmiş. Suyunuz çok güzel demiş. Köylülerin arasından Mehmet dayı atılmış. Çok iyi sularımız vardır diye girişmiş. Çamlı Pınar'ın, Karaca Pınar'ın suyu da iyidir. Ama Ulu Pınar'ın suyu birincidir demiş. Yunan komutanı hemen oradan bir çocuk çağırmış. Git evine en kocaman testiyi al gel diye buyurmuş. Testi gelince bu sefer Mehmet dayıya ihtiyar demiş. Al şu testiyi doldur getir. Ulu Pınar'dan bakalım methettiğin kadar var mıymış Ulu Pınar'ın suyu. Mehmet dayı çaresiz sırtlanmış testiyi koyulmuş yola. 4-5 saat ötede Pınar, üstelik sarp bir tepenin doruğunda. Vurmuş bayıra gidiyor testi omuzunda, kan ter içinde öyle. Nacakları ellerinde odundan dönen köylüler Mehmet dayıyı görünce, testiyle böyle nereye gidiyor acep diye şaş kalmışlar. Biri dayanamamış sormuş, nereye gidiyorsun böyle Mehmet dayı diye. Hiç sorma oğlum demiş ihtiyar. Ağzımla bir halt yedim, onu yıkamaya Ulu Pınar'a varacağım. O emsar şimdi de halkçılar ağızlarıyla yedikleri solculuk nanesini yıkamak için daha epey bayır tepeceye benzerler. Testiyi yolda kırmazlarsa tabii. 29 Ekim 1968 Umut Yiyiciler. Çetin Altan son tip kongresinin kapanışında divan başkanı olarak bu kongre dünya sosyalizm tarihine armağan olmuştur. Hiçbir partide bu kadar seviyeli kongre yapılmamıştır diye kıvandıydı. Şimdi bu fikirde değil. İki gün önce sosyalizm tarihine armağan edecek kadar seviyeli bulduğu bir kongreyi kendi seviyesine yakıştıramıyor artık. Karışılmaz, bu da bir seviye meselesi tabii. Ben haddimi bildiğimden ne yermede ne övmede bu kadar ileri gidecek değilim. Değilim ama ne yalan söyleyeyim, pek de başarılı değildi bu kongre. Bence bir parti kongresinden murat, devrimci bir partiyse tabii, yapısında belirli bir süre içinde yer alan gelişmeleri yansıtması, belirlemesi ve örgütünü ona göre yeniden biçimlendirmesidir. İtiraf edelim, bu işin üstesinden gelemedik. Tip her bildiğiniz gibi Mehmet Ali Aybar'ın etrafında sendikacılar ile aydınların toplaşmasından meydana gelmiş bir parti. O günden bu yana kimi olumlu kimi olumsuz bir alay değişmeye uğradı. Aydınlar kesiminin burada derinine girmek istemediğim nedenlerden ötürü ufalanmasına, güçsüzleşmesine karşılık sendikacılar aralarındaki birliği korumayı bildiler. Öte yandan genel tabanın içinden yeni kesimler belirmeye başladı. Gençlik kesimi, şartlı kesimi, sendikacı olmayan işçi kesimi gibi. Bu yeni kesimler 3. kongrede ağırlıklarını duyurmak için kimisi fevri ve çok sert bazı çıkışlar yapmaktan geri durmadılarsa da ne genel merkez ne de çeşitli kesimlerin sözcüleri parti bünyesini oluşturan unsurlar arasında bir denge kurma, sorunları toplayıcı, toparlayıcı bir platform halinde ortaya koyma yetkinliğini gösteremedi ya da bu olanağı bulamadı. Aydınlar arasındaki bölünme illetinin depreşmesi başlıca etken oldu bunda. Oysa aydın kesim aralarında anlaşarak yeni kesimlerle bir söz birliğine varmış olsaydı, parti içinde sağ kanat sayılması gereken sendikacılar karşısında sağlam bir denge kurabilirdi. Aydın kesiminin genel merkezde ve bilim kurulunda yer alan hemen bütün sorumlu kadrosuyla ve son anda Mehmet Ali Aybar'ın karşısına gençliğin bir kısmı hariç öbür kesimlere seslenmeyen, daha çok kuramsal ve daha doğrusu kurumsal ve üstelik densizliğinden ve insafsızlığından ötürü kazanabileceği sempatiyi önceden yitirten ters bir muhalefetle çıkışı, bu gibi siyasal çağlarda elden kaçırılmaması gereken serin kanlılık ölçülerini alt üst etti. Hatta genel başkanın da zaman zaman bu sınırın dışına kaçmasına yol açtı. Sonunda işi yeni bir halife aramaya vardıran bu muhalefet aydın kesimi darmadağın etti. Yönetici kadrolar içindeki gücünü alabildiğine kısıtladı. Öte yandan yeni yetişen kesimlerden bu kadrolara yeni unsurlar devşirmeyi de bu patırtıda boşladığı için parti bünyesindeki dengesizlik tehlikeli bir hal aldı. Oysa meşru muhalefet çerçevesi içinde kalan ve gerek denetleme organlarının işleyişinde, gerekse örgütleşmede görülen aksaklıkları ve ağırlığı ön plana alan bir direnme, parti birliğini bozmak şöyle dursun, bu aksaklıklardan şikayetçi öbür kesimleri de kendine bağlayarak hem sağlıklı bir çalışma atmosferinin kurulmasına yol açacak hem de bu şikayetlere kulak verip bunların giderilmesine dört elle sarılacağından zerre şüphemiz olmayan genel başkanın etrafında parti bütünlüğünün pekiştirilmesine el verecekti. Kongrenin bir ikinci ödevi ise kendi bünyesi içindeki dengeyi sağlamaya çalışa dursun, yurt içi ve yurt dışındaki karşı kuvvetlerin durumlarını partinin ve yan kuvvetleri gücü muvaciyesinde sağlam bir çözümlemeden geçirerek önümüzdeki dönemde izleyeceği politikayı saptamaktı. Bu ödev de arada kaynadı. Ve en kötüsü durmadan kişisel yönetimle suçlanan genel başkan bu konularda kongre üyelerinin eğilimlerini tartma fırsatı bulamadığı için bu önemli sorunların çözümünde güçsüz bir yönetici kadroyla yalnız başına bırakılmış oldu. Bunca yıkıntıya yol açan bu saray darbesinin saraydan kaçırılan kızı Çetin Altan bundan böyle hangi Bizans mizansininde rol alacak olursa olsun partimiz için büyük kayıp tabii. Ama sosyalizm böyle yıkıntıları ve depremleri atlata atlata kurulacak. Çünkü sosyalizm bazılarının kuracağı çadırın üzerine gökten şıp diye damlayacak değildir. Onun için bizlere düşen genel başkana ve yeni yönetici kadrolara destekleme ve denetleme bakımından canla başla yardım etmek ve aksak dönemi partiyi kötürüm kılmadan atlatmaktır. Sosyalist ahlakı tabanı kurulmuş olan bu partinin tavanında beliren çatlağı bir an önce tamir için çaba göstermeyi gerektirir, yoksa bir kenara çekilip yöneticilerin başarısızlığından küçük burjuva doyumlulukları çıkarmak değil. Halkımızın umut bağladığı bu partinin başını yemeye kalkanlar, yüzyıllardır horlanmış, ezilmiş bu halkın umudunu yemenin ağır vebalinden kurtulamayacaklardır. Onlara diyeceğimiz şu: ölen ölür, kalan sollar bizimdir. 26 Kasım 1968. 5. ayrımın sonu. Sayfa 88.